Merhaba değerli izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Emrece bölümünün, Emrece'nin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu program Emrece diye anılmaya devam edecek. Bunda ısrarcı olacağız. Sizler de yorumlarda ısrarcı olmaya devam edin. Bugün çok değerli bir kardeşim yanımda, Selçuk. Hoş geldin.
Merhabalar. Hangi kamera? Bu kamera. Bu.
Bütün
bu beni
kameralara
görüyor mu acaba? Çok
tam seni
merak ettim.
Görmeyecek bence ya. Sen aynen öyle müdahale edersin. Bu tarafa atlarsan ama.
Bütün kameralar ayrı ayrı şekilde. Bütün kameralar aynı şekilde şey yapmak istiyorum. Hani hiçbirinden
ayrılmak istemiyorum.
Ayrılmak
hepsi seni görsün. Tamam.
Hepsi beni görsün istiyorum.
Teknik olarak bunu da böyle bir hafiften çevirirsen. Ben yokum. Bugün mikrofon başında olacağım sadece. Sadece Selçuk'u göreceksiniz. Bir kendini tanıtarak başlamak istemiştim.
Merhabalar. Ben Selçuk. 25 yaşındayım. İstanbul'dan geliyorum.
Mavi gözlü sen.
Hobilerim. Gitar çalmak. Müzik yapmak. Sanırım az önce yukarıdan hesapladım. Bir 10-11 yıldır kilisede düzenli olarak tapınmadayım. Hı. Tapınma hizmeti yapıyorum. Bir 5 yıldır da tapınma hizmeti önderliği yapıyorum sanırım. Tarihlerle artık o kadar aram kötü ki artık. Onun dışında editörlük ve müzisyenlik yapıyorum.
Aynı zamanda kayıt işleri de.
Ya kayıt işleri yapmaya çalışıyorum. Evet. Yeni yapmaya başladım şimdi.
Benden iyisindir.
Yok estağfurullah.
Ben daha sıfırda öğreniyorum. Harika. Bir detay sadece Banu ablanın da oğlusun. onda
öyle bir talihsizliğim var.
Öyle etiketleyeyim mi seni? Hep aklımda öyle kalıyor.
Böyle Banu. Şeyi uğraştırmak için ekstra bilgisayarla uğraşan, videoyla uğraşan insanlar oğluma böyle kocaman.
Aynen. Editör bunu yapar bu arada.
Banu'nun oğlu falan.
Şuraya şey yap, yansıt. Kendisi Adobe'de pro olduğu için editörümüz bunu kesin yapar yani.
Eline sağlık şundan.
Yani, bu podcast'te çok uğraşacağını düşünüyorum. Tekrar hoş geldin. Annen gibi sen de tapınmacısın.
Evet, anne mesleği.
Anne mesleği gibi. Ama nasıl bu süreç, tapınmaya nasıl başladın, devam et? Yani tapınmadaki o arzun, isteğin neydi ve bu tapınma önderliği nedir? Ne yapıyor bu tapınma önderi? Belki biraz ondan bahsedebilirsin.
Şöyle aslında benim gitarla başlamadım şu an. Ağırlık olarak gitar ve piyano çalıyorum ama benim kilisede ilk olarak bir kişi tarafından hani kemanla başladım ben aslında müziğe. 8-9 yaşlarında kilisede eğitim aldım. Ondan sonrasında bunu hep sürekli ayaktayım ve çok sıkılmaya başlamıştım keman çalarken. Dedim ki oturmalı yok mu? Ondan sonra piyanoya geçtim.
Ben yoruluyorum yani.
Aynen. Sonra kilisede sağ olsun Dona ablamız vardı. O öğretmişti bana piyanoyu. Öyle bir süreç oldu şey kadar 8. sınıfa kadar. Ondan sonrasında bir konservatuara sınavına hazırlanma gibi böyle bir şeyim olmuştu. Ona girdim. Olmadı. Sonra klasik ben komple bıraktım bu arada müziği. Hani bir şey yapasım gelmemişti falan. Ondan sonrasında böyle bir yaz tatilinde, sanırım o yaz tatili veya bir sonraki yaz tatilinde, annem dedi ki ben sana gitar öğreteyim dedi. Ben de falan yaptım yani. Yapmak istemiyordum çünkü. Ben gitar çalmak istemiyordum yani ben hani genel olarak. Ondan sonra böyle
enstrüman olarak tercihin değil.
Yok yok, asla değildi yani. Ondan sonra böyle bir elime alınca böyle iki tıngırtı tutup böyle annem de bana 2-3-5 akor öğretince.
Hemen bir Akdeniz akşamı.
Ya dedim bu güzel.
Yani ateş başında.
Ondan sonrasında lisede full böyle çalıştım. İlayla öğrenerek yani çalıştım kilise. Ondan sonrasında da kiliseden işte hani yardım eder misin? Arkada ikinci gitar olarak. Ondan sonra öyle başladım yani şey tapınma hizmetine. Çok da güzel geçti bütün şeyde. Çok eğleniyordum yani çünkü hem bir şekilde küçüklük şeyi hani böyle insanların önünde çalma falan hoşuma gitmişti. Ondan sonrasında tabii ki daha organik, daha güzel bir tanrı sevgilisiyle şey yapmaya başlayınca tapınma önderliği şeyden sonra, vaftizmden sonra başlamıştım. Ondan sonrasında da işte şu an tapınma önderliği olarak aynen.
Çok güzel yapıyorum
kilisede.
Annenle de biraz konuşmuştuk bir önceki podcast'te. özellikle bu onun yazdığı kitap İlahi Söyleyen Kainler. Benim de tapınma.
Güzel mi o kitap? Ben okudum.
Süper. Programın adına ne olur şey koyalım. Oğlu kitabını okumamış. Başlığımız bu olsun. Ya benim yani Banu abla'ya da söylemiştim. Yani tapınmaya bakış açımı değiştiren kitaplardan bir tanesiydi. Tavsiye ederim bu arada. Çok güzel kitap.
Tyler telif ödemedi. İçinde ismim geçiyor. Ama bekliyorum.
ödemeyi vermediyse var. Yani şey Ya tapınma gerçekten bence bambaşka bir hizmet ve tabii ki de kilisenin bir parçası ve çok değer, ben çok değer veriyorum. Özellikle o Tanrı halkın önünde yürümek, Tanrı'nın önünde önce tapınmak çok değerli bir şey. Peki tapınma önderi olarak, tapınma önderi deyince ne yapıyorsunuz kilisede?
Tapınma önderi benim için en azından evet oradaki insanları, kilisedeki insanları bir şekilde yönlendirme işi ama sen önde değilsin bana göre. Aynen. İnsanlara bir şey eşlik etmeleri için onları teşvik etme görevi yapıyorum ben. Öyle düşünüyorum yani. Çünkü müzik çok manipüle edebilen bir şey insanları. Özellikle eğer tam mesaja odaklanılmıyorsa veya hem tapınma önderi olarak hem müzisyen bir insan olarak hem de tapınmayı dinleyen ve oradaki insanların kiliseye katılan insanların da çok kolay manipüle edebileceği bir şey. Çünkü müzik bir anda senin dikkatini dağıtabiliyor.
Aynen.
Veya sözler bir şekilde senin dikkatini dağıtabiliyor. O yüzden sen kendini birazcık saklayıp aslında önemli olan İsa'nın oradaki veya ilahideki Tanrı'yı öven sözleri daha ön plana çıkarmak olduğunu düşünüyorum. O yüzden tapınma önderliği yaparken de bunu çok özellikle zaten başlamadan önce tapınmaya dualarımızı her zaman bunu geçiriyoruz yani. Biz değil, senin isteğin olsun. Biz ön plana çıkmayalım. Sen ön plana çık diye Rabb'e her zaman yalvarıyoruz. Rabb'e her zaman dua ediyoruz bu şekilde.
Söylediğin şey ne kadar çok güzel ya. Yani aslında öndesin ama önde değilsin. Yani öndesin ama önde olan sen değilsin. Oradaki görevimiz aslında o ilahileri uyumlu bir sesle çalıyoruz ama aslında insanları Rabb'e yönlendiriyoruz. Rabb'e bakmalarını, Rabb'e bakmaları için yönlendiriyoruz. Çok güzel, çok tatlı bir söz aslında. Öndeyiz ama aslında önde olan biz değiliz.
Bu bütün aslında hizmet anlayışı için evet, önemli bir şey.
Kesinlikle katılıyorum. Yani Banu abayla biraz onu konuşmuştuk. Belki aslında yolunda girebiliriz ama yani bazen sanki şey gibi olabiliyor yani show business gibi görünebiliyor kürsü hizmeti. Özellikle gençken daha ergenlik döneminde o kürsü önde olmak biraz tatlı geliyor göze ama aslında bütün hizmetler için geçerli. O bir konser alanı değil. Yani show must go on diyemezsin ya da işte bu bir show business gibi yaklaşan. Aslında tabii teknik şeyler konuşacağız birazdan tapınmayla ilgili. Teknik tabii düzenler vardır ama asıl amaç orada bir show, bir gösteri yapmak değil.
Değil, asla değil. Ben zaten bu show yapma şeyine böyle çok isteyen insanlara da çok şaşırıyorum çünkü Tanrı'nın hizmeti, Tanrı'nın önde olmak korkutucu bir şey baktığın zaman yani hani. Yani hani bir insan full önde olmayı nasıl isteyebilir diye ben bazen şey yapıyorum. Çünkü ben tapınma önderi olmak istememiştim. Ya ben sadece yanda yardım etmek istemiştim. Çünkü çok büyük bir sorumluluk tapınma önderi olmak. Önde olmak çok büyük bir sorumluluk yani. Çok korkunç bir sorumluluk yani.
Öğretmenler iki kat yargılanacak diyor.
Evet yani büyük bir sorumluluk ve hani korkunç bir şey var yani. Kötü yaparsan veya hani yerinde yapamazsan.
Doğru bir motivasyon
doğru
var.
Doğru mu? Evet yani. Yani
dediğine kadar Yuhanna Vahiy bölümünde yani İsa'yı gördüğünde dizlerinin bağı çözülüyor yani.
Tanrı'nın görkemi ve adaleti korkunç olan şey zaten.
Görkemli bir şeyin önüne çıkıyorsun. Yani belki o an onu fark etmiyoruz ama yani gerçekten Tanrı'nın görkeminin önündeyiz ya. O kadar bence de biraz korkutucu.
Yani şu tapınma her zaman bunu düşünmüyor olabilirim. Hani şey değil ama tapınma yaparken hani yukarıda da bir tapınma var. Onu düşünmek çok önemli. Sadece biz tapınmıyoruz. Yukarıda da tapınılıyor yani. Orada da bir şenlik, ilahiler söyleniyor.
Mezmurlar söyleniyor.
Evet, buhurlar yükseltiliyor. Biz o hoş kokular orada yani.
Peki tapınma hazırlarken böyle bir düzenin var mı? İşte ilahileri seçerken işte haftalık işte nasıl başlıyorsun? Örneğin işte belli bir dua ettikten sonra işte duruma baktıktan sonra işte ilahileri yazıyor, seçiyorum ya da farklı. Böyle bir şeyin var mı düzenin?
Saat 11'de başlıyor pazar günleri bizim. İşte saat 10.50 gibi.
Çok isterdim gerçekten çok iyiydi.
Şeyde tapınma önderi kaydırılıyor.
Hemen yanda da şeyde kutsal kitap uygulamasından da ayet bakılıyor böyle.
Ya da şey of ya geçen haftalarda ne çalmıştım oradan bir setlist çıkartayım. Ya ben
setlist'in ismini değiştiriyor. O pazarın ismini veriyor direkt. Üşen geçeriz.
Tapınma yaptığım günlerde genellikle ondan bir hafta önce işte çok bir hafta olmuyor genellikle ama hani çünkü birazcık da güncel kalması gerekiyor bence o şeyin. 3-4 gün önce en azından bir konu düşünüp şey yapılması gerekiyor veya işte Rab belki daha öncesine koymuştur. Bir şey diyemem. Ama hani bir konu üzerine yoğunlaşıyorum. Ona göre ilahilerim ve ayetleri ona göre seçiyorum tabii ki. Ondan sonrasında da işte hani müsait olan kilisemizdeki tapınmacılarla birlikte ilahileri atıp hani şey yapıyoruz. Önder belki veya işte vaaz veren veya ibadeti yöneten kişi istek bir ilahisi vardır. Ona göre bir şeyse ona göre de bazen ilahileri de ona göre de düzenliyorum. Ama spesifik olarak Vaaz'la da ilişkili olsun, ibadetle de ilişkili olsun ama çok da olmasın hani böyle. Çünkü birbirinden evet bağlantılı şeyler bazen ama bağımsız da olabilir. Çünkü yani benim öpüşse hani kalbime başka bir şey koymuşsa hani onu da dinlemek isterim. Hani spesifik olarak hani şeylere direkt olarak bakmıyorum. Vaaz'ın konusuna veya ibadetin konusuna. Ama hani genelde tabii ki bakmak gerekiyor çünkü... Oradan da teşvik almamız gerekiyor. Ben genellikle ilerliyorum.
Evet, ben de yani bazen ben tapınma yönetirken vaiz eğer konusuyla ilgili bir yüreğinde bir ilahi varsa paylaşırsa bazen vaazdan önce onu vaazdan hemen önce bizde bir ilahi oluyor. Onu çalıyoruz. Ama dediğine katılıyorum. Yani bütün ibadet zaten İsa Mesih'in İsa Mesih'le ilişkili olduğu için konu hep birbiriyle ilişkili ama bazen vaazla tapınmanın konusu birbirinden farklı da olabiliyor ve gelen herkes de ondan bereket almış oluyor yani. Peki böyle bir şeyin var mı işte prova konusunda ya da kişisel olarak kendin ne kadar prova yapıyorsun bu tapamaları? İlahi, daha doğrusu ilahileri bir şeyin var mı böyle düzenli işte şu kadar kendim prova yapıyorum ya da?
Aslında yok. İlahiler birazcık şey artık dediğim gibi 11 yıl olduğu için yeni ilahileri de aslında direkt kapabiliyorum. Ona göre de hani bir kendi düzenlemem oluyor. Çok fazla prova yapmıyorum ama hani böyle bazı ilahiler üzerinde yoğunlaştığım zamanlar oluyor. Eğer hani tapınmanın ilahilerini seçmişsem ona göre bir düzenleme yapıyorum tabii ki. Ona göre bir sessiz zaman ayarlayacaksam ona göre bir solo demeyeyim ama en azından daha melodik bir şey çıkartıyorum. Piyano üzerine en azından çalacağım veya işte gitar çalacaksam. Ona göre hani şey yapıyorum. Provamız genellikle hani pazar günleri herkes toparlandığı zaman genellikle yapıyoruz.
Ya bence çünkü şey güzel oluyor. Bizde de öyle mesela pazar günü kiliseden önce işte o hazırlık zamanında ilahileri prova ediyoruz. Ondan önce listeler gönderiliyor herkese. Prova biraz da aslında ibadet zamanına verdiğin önemi de göstermiş oluyor hem. Hem de nasıl söyleyeceksin, ne kadar tekrar. Evet,
bilmeyen de oluyor çünkü.
Olabiliyor. Bir de birlikte uyumu sağlayacak bir şey oluyor provalar. Ama öyle ben 11'e 5 kala geldim. Ben zaten sadece söylüyorum diye bir şey yok.
Yok birlik, en sinir olduğum şeydi. Benim de öyle. Yani çok spesifik olarak hani böyle bir geç kalmış durum varsa tabii ki hiçbir şey yapamam ama... Eğer hani saati söylenmişse bir şeyin hani bir genel olarak çok en sevmediğim şey.
Yani bir alışkanlık olarak yani gelmiyorsa. Evet. Yani şey, ama ben çok seviniyorum aslında. Yani Türkiye senede yaşayan tapınma konusu çok iyi bir şekilde ilerliyor. Yani hala tabii ki de öğreniyoruz. Eksiklerimiz var.
Ya ben bunun için sırf
kültürü ediniyoruz hala. Ama tam bence bir iyi bir yere geldiğini düşünüyorum artık yani.
Ekstra müzik öğrenmeye başlamamın sebebi buydu. Üniversiteden mezun olduktan sonra ben direkt hani böyle bir müzik eğitimi almaya başladım. Çılı oldu. Sırf daha ruhsal kısmı evet var ama aynı zamanda bir şey kısmı da var.
Teknik kısmı
da var. Teknik kısmı da var. Onun için işte 3 yıldır bir eğitim alıyorum ekstra. Sonra ilerisinde başka düşüncelerim var, başka projeler var. Hani onları da gerçekleştirmek istiyorum bu şeyle birlikte. Ama şeyin çok yararı oldu. Bu ruhsal kısmım için de çok yararı oldu aslında bu derslerin. Hocam sağ olsun. Gerçekten müzik çalarken de bizim de tapınmamız gerektiğini hani bu şekilde anlıyoruz evet. Ama eğer müziği çok içselleştirmezsek veya organik olarak hani çaldığımız şeyi bilmezsek aslında odaklandığımız nokta birazcık daha... Burada yanlış mı bastım? Bunu mu ya çalacağım? Şimdi E minöre geçeceğim. Oradan D minöre geçeceğim. Oradan nasıl geçerim falan oluyor. O yüzden de artık öğrendikçe veya organik olarak müziği daha iyi anlayınca artık bu endişe ve şeyler birazcık ortadan kalkıyor birazcık. Bu sis. O yüzden tapınmaya birazcık daha iyi odaklanmaya başlıyorsun. Ben bunu gördüm yani. Panik yapmıyorsun çünkü. Daha rahat hissediyorsun. Ve ona göre de zaten tapınmanı ona göre de şekillendiriyorsun. Daha ruhsal konularda sen tapınma önderiyken, çalarken daha artık bir şeyler gibi ona düşünebiliyorsun. Evet.
Ya kesinlikle katılıyorum. İlahileri çok ünlü bir orkestraya versen canavar gibi çalarlar. Yani buradaki amaç dünyanın en iyisi olmak değil. En iyi şekilde çalmak değil. Ama müzikal anlamda da kendimizi geliştirmek bence çok çok değerli
evet,
oldu.
Tabii ki.
Bende de öyle. 2013 yılında ya ben hem uzun yıllarca sahne aldım dışarıda. İşte kilisede de ibadet yönettim. İkisinin de birbirine yararı oldu. Yani birçok şey fark ediyordum müzikal anlamda. Özellikle mesela notalar nedir? İşte frekanslar nedir? Akorların oluşu ve bunun düzeni, işte frekansların etkileri, aralarındaki geçiş bağları falan bunları okudup araştırdıkça yani müziğe bakışında değişiyor.
Evet kesinlikle.
İbadeti yönetirken dediğin gibi yani enstrüman zamanla daha hakim olabiliyorsun, sesine daha hakim olabiliyorsun. Ve hani müziğe bakış açının değişmesi tapınmaya ruhsal anlamda bakış açını değiştirmiyor. Ama içeriğindeki o zenginliği, o uyumluluğu da geliştiriyor. Yani ben tapınmada detone bir ses duyunca çok bereket alıyorum bazen. Çünkü yani amacım ya gerçekten o söze odaklanmak.
Evet. Yani, öyle dememekle zaten.
Evet ya tabii yani ya biri yanlış çaldı. Çalsın canım yani. Kesinlikle olabiliyor, zaten. Olabiliyor, olabilirdi.
Mesele o değil çünkü yani.
Aynen mesele o değil. Mesele gerçekten o söz, o yürekten övgüyle Rabbe yaklaşmak. Ya da yas tutmak ya da sevinç duymak. Ya da kederliysem Rabbin önüne gelip kederlenmek. O tapınma beni yönlendiriyor bunu ve beni Rabbe yönlendiriyor. Yani
öyle.
Haftalarca dışarı hayatında gerçekten zorluklarla karşılaşıyorsun ve Rabbin önüne çıkmak istiyorsun. Ve tapınmacılar, tapınma önderi de beni ona yönlendirmiş oluyor. Bana çok değer katıyor ve gerçekten bana abla demiştim ya burada bir onur nişan olarak taşıyorum bunu yani bir tapınmacı olmayı. Diğer taraftan da ama o müzikal anlamda o uyumluluğu keşfetmek, o tapınmayı zenginleştirmek de çok güzel. Ya,
şöyle...
Çift sesler, işte, üçlü sesler.
Evet kesinlikle ona. Yani şöyle ki enstrüman çaldığın veya işte sesinle hani tapınmada öndeysen eğer, eğer çaldığın alete veya enstrümana veya işte ne bileyim sesine tekrar dediğim gibi onunla iyi bir ilişki kuramadıysan sadece bir araç veya şey olarak bakıyorsan, geliştirmediysen sonrakinde, ileri bir zamanda yani hani hemen olacak diye bir şey demiyorum. Hani bu organik olan bir şey. Kurduğun bağlantıyla onu şey yapamazsan birazcık o enstrüman sende birazcık şey gibi duruyor. O yüzden de bir şey çalarken veya bir şey söylerken o samimiyeti bazen yakalayamayabiliyor. Tapınma önderi. O zaman da tapınma önderi sadece dediğim gibi hani bir sanki konsere gelmiş gibi aynen davranabiliyor. Onu ben yapmamaya çalışıyordum işte. O yüzden de kendi çaldığım enstrümanla, kendi konuştuğum dille yani müzik diliyle daha organik bir bağ kurup hani ona göre bir kendim tapınarak aslında önde de hani bu tapınmayı insanlara daha da teşvik olsun veya yönlendirsin diye kullanmak istediğimden dolayı çıkan bir şeydi bu. O yüzden
yani çok böyle... güzel bir düşünce yani ve sonuçta bu bir yani iyi bir gitar çalmıyorsan tapınmayı yönetemezsin diyemem ama hani belli bir süre sonra artık kendini geliştirmezsen çok da sağlıklı yani... bir durum olmuyor çünkü o uyumluluk olmuyor bu sefer de. Bir uyumlu bir tapınma grubu da kuramazsın. Belki tek gitar sürekli çalmak daha kolay bana göre mesela. Tek gitar yönetirsen problem yok ama yanına bir piyano de bir keman, ikinci bir solist, üçüncü bir vokal falan geldiğinde herkes senin gitarını takip ediyorsa ve sen o hataları yapıyorsan bütün grup, burada teknik konuşuyoruz yani ruhsal olarak konuşmuyorum burada. Teknik anlamda da çok işte yani sahne performansı yaparken ben mesela bazen işte başka grupların müziklerini dinlemeye gidiyorduk. Gitarist bir hata yapınca ya da işte baterist bir hata yapıyor mesela bir yerde aksak bir ritim vuruyor ve gitarist buna hazır değil. Gitaristin yaptığı solo çok cırtlak kalıyor bir anda. Yani hiçbir şey yokken. Ve sen uzun zamandır bası arkada duyarken o bateristin bir boşluğu bas gitaristi yanlışlıkla öne itiyor. Yani bir kaos, zincirleme bir şey oluşuyor. Doğal olarak bu tapınmada da öyle. Teknik anlamda kendini geliştirmezsen grup büyüdükçe teknik hatalar tüm grubu etkiliyor.
Evet,
ya da işte biri detone oluyor diğeri de detone oluyor. Böyle bir tapınmaya denk geldi mesela. Yani tapınmada o ilahiye giren kardeş giremedi. Yanlış girdi ve herkes silsile yoluyla. Herkes sırayla yanlış devam etti. Tek sevindiğim şey o kardeş ona devam etti. Gitarı susturdu. O tonu ana ton olarak belirdi. Çok profesyoneldi bence. Yani çok böyle tatlı bir
olması gereken
şeydi. Yani. Yani. Olması gereken. Yani zorlamadı. Durmadı. Madem akora sesim uymadı akoru kapatırız dedi ve devam etti. Yani olabilir şeyler ama işte bu süreklilik için iyi değil. İyi görünmüyor benim hep gözümde. Ama tapınma konusunda böyle bakman çok güzel ve 25 yaşında bir adamın 5 yıldır tapınma önderliği yapıyor olması beni çok teşvik ediyor. Yani daha çok gencin tapınmada olması çok arzu ediyorum ya. Bence daha hala çok tapınmacıya ihtiyacımız var.
Ben işte bu kilisemde bir şey başlattım. Her cumartesi bir şekilde şey vermeye çalışıyorum şimdi. Müzik dersi vermeye çalışıyorum.
Çok güzel.
Böyle ki hani kilisede en azından şeyler yetişsin, tapınmacılar yetişsin. En azından bir şeyler olduğu zaman zor durumlarda, tapınmacıların olmadığı bir durumda, evlerimizde olduğumuz bir durumda belki başka bir yerde olduğumuzda veya en azından hani ilahiyi yönetecek, ilahi söyleyebilecek hani tapınmacılar olması çok önemli. Çünkü birazcık şey gibi aslında bu İskoçların gayda çalması gibi bir şey aslında bu. Bir yani savaş şey demeyeyim ama insanları motive eden, onları o duyguya hazırlayan bir önder olması önemli. Önder tabii ki bu şeyde hani şey olarak hani yönlendiren kişi olması önemli yani.
Evet. Ve böylelikle bir sonraki jenerasyonu da yetiştirmiş oluyoruz. Ben o yüzden yani hemfikir sadece şey değiliz yani evlerde oluruz olur bu olur değil. Bir gün Selçuk olmayabilir. Selçuk gidebilir. Selçuk başka bir şehre taşınabilir.
Hı hı.
O zaman Selçuk'un yetiştirdiği biri ya da hani kilisenin Selçuk'un da katkılarıyla üzerine yazarlar böyle Selçuk'un katkılarıyla
sponsorluğu
yani yetişmiş birileri tapınmayı devam ettirir ama eğer Selçuk gittiğinde tapınma olmayacak duruma geldiyse orası o da çok kötü bir şey olur. Aslında bizden sonraki jenerasyonu da yetiştirmiş oluyoruz bu sayede. O da çok değerli.
Bir de şöyle bir şey var. Öğretmeden de öğrenemiyorsun artık. Öğrendiğin bir bilgiyi devam ettirmek çok önemli.
Değil mi bence?
Kutsal kitap ve hristiyanlık benim için bu birazcık. Çünkü öğrendiğinle kalmıyorsun. Öğrendikçe daha fazla şey öğrenmeye devam ettiğin, Rab'den almaya devam ettiğin bir yola giriyorsun. Çünkü sen ne kadar şeyle karşılaştığını düşünürsen düşün. Bir şekilde yeni bir deneyim, yeni bir denenme, yeni bir durum ortaya hep çıkıyor. O yüzden de buna nasıl tepki veriyoruz veya buna nasıl karşılıyoruz birazcık o önemli. Özellikle hani stres ve şey konusunda. Onu Rab'den almaya devam ediyor muyuz veya Rab'le birlikte mi acaba bunu öğretiyoruz veya öğrendiğimiz bilgi Rab'den mi geliyor? Onu sınamak için de aslında güzel bir şeye geçiyor yani.
Hizmet olarak seni en zorlayan şey ne oluyor mesela? Neyle karşılaşıyorsun? Hizmet de seni abi ben çok çok zor ya bu.
İnsanlarla iletişim kurmak benim için çok zor ya. Maalesef. Çünkü insanlara bir şey yaptırmak veya bir şey laf anlatmak demeyeyim de bir şey söylemeye çalışmak birazcık benim için zor. Ben çünkü insanlar nasıl isterse öyle yapsınlar, davransınlar, kendi bilinçleri var. Tadında yaklaşıyorum.
Realite
yani, çok fazla olmuyor ama hani onlarla o yüzden birazcık o şeyi yapmak benim de tembellik ve erteleme şeyim hani. Birazcık o iletişim birazcık şey yapabiliyorum. Kopukluk yaşatıyor. O yüzden ne zaman böyle iletişime geçmek istediğimde veya iletişime geçmem gerektiği zaman birazcık zorlanıyorum o konularda. Onun dışında müzik konusu zaten pazar günü olsa da hani görev var mı? Hani çalayım mı gitar? Piyano çalayım mı falan? Zaten boş günlerim olduğu zaman da böyle ne yapıyorum böyle yani şey yapıyorum.
Ya her pazar hizmet edenlerin herhalde en büyük sorunu ya.
Evet ben ama de, dinlenmek pazar... de çok önemli. Evet, yani
ben bu dönemde çok hissediyorum onu. Böyle bir pazar görevim yokken kiliseye gidip ibadet etmek gerçekten bence çok önemli. Bir vaaz dinlemek, bir tapınmaya katılmak bence çok değerli.
Evet.
Ama şey oluyor bir anda. Tezel gibi oluyor. Ayağım titriyor yani. Hizmet yok muydu ya bize? Hizmet bize de yok mu?
Seslere bakayım.
Sese bakayım. Ses,
o kısık geldi sanırım şey vokalisi sanırım bir açayım hemen.
Ya şu tableti versene. Ekosunu bir düzelteyim.
Kamera açık mı?
Ya tapınmanın kenarında mı dursam acaba? Bir, böyle bir şeyin oluyor ya da işte o zaman da bir ayet mi okumalıyım yani? Doğal olarak her pazar hizmet edenlerin şey bir anda el hayat
başlar. Şu an ne yapacağım? Hizmete. Böyle paniğe düşüyor.
Sandalye yürürsün zaten. Boştur ama sandalye taşıyordur. Abi işte tapın. Rabbin sözünde.
Yemeklere de yardım ediyorum. Mutfakta
geçen öyle oldu benim mesela. Ben baktım yemekleri hazırlamada yardıma ihtiyaç var. Hemen pat diye aşağı attım kendimi. Hemen gittim yardım ettim. Abi ki oturabilirdim. Onlar çözerlerdi ama işte o şey oluyor biraz. Benim en çok pazar şeyde zorlanırım herhalde. Pazar günü sabah bir sıkıntıyla karşılaşınca acayip tilt olurum. Ama hazırlanmışsın her şey yolunda. Yani o gün bir olay patlar ve... O.
Genellikle evde aile arasında olur.
Ya aile arasında oluyor ya bir arkadaşınla
biz
bir
tartışma. Biz sorunu çözdük.
Pazar konuşmuyor musunuz?
Şey yapıyoruz ayrı zamanlarda gidiyoruz.
Herkes kendi yoluna arkadaşlar.
Farklı yollardan da alıp tekrar birleşiyoruz.
Herhalde benim en böyle şey zorlandığım şey o anki motivasyonu ya da o an Rabbin önüne gelmek bazen zor oluyor ama gelmen gerekiyor. Herhalde beni en çok zorlayan şey oluyor. Şimdi sen uzun yıllardır aynı zamanda da kitapçıda çalışıyorsun.
Evet yani Ağustos'a kadar bir 12 yıllık yani sürekli olmasa da hani 2 yıl boyunca sürekliydi düzenli olarak hani bir yayın evinde kitapçı olarak da çalıştım. Çizgi roman dükkanı çalıştım.
Hı-hı.
Hem onun şeylerine yardım ettim. Sipariş bilmem ne hani şey. Hem kitaplarla önde,
haşır neşir misin? Kitap okuma
kitap sevdan okuma, mı? Kitap okuma sevdan var. Özellikle kitap biriktirme sevdan var. Ha. Ekstra. O çok kötü bir şey.
O çok kötü bir şey ya.
Ama küçükten beri hani gelen bir şey.
Annede de var aynı şey. Baba
evet var. Onu da var.
Evde.
Evde.
Evde yatamıyoruz
evde
artık.
Birazcık, evde birazcık azalttık yani fazla. Ben almaya başladım. Benim şeyim klasik yani maaşım veya elime herhangi bir maaş para geçtiği zaman bir tane kitapçıya girerim ve hani en az 3-4 kitap alıyorum yani. Okuyor muyum? Duruyorlar arada.
Rab taşınma göstermesin sana. Ya o çok zor olacak senin için.
Dağıtırım, yapacak bir şey yok yani.
Taşıyacaksın işte.
Bazı kitaplarımı dağıttım öyle yani. Çünkü artık yeter. Yani çizgi romanları değil de. Çizgi romanları da yine dağıttım.
Var mı çizgi roman koleksiyonu yaptın mı?
Spesifik olarak birkaç tane şeyim var. Evet. Sevdiğim çizerler, sevdiğim yazarlar hani olarak hem İngilizce hem Türkçe olarak var. Normal kitap olarak da sevdiğim yazarlar ve işte yayın evlerine göre bile ayırdığım şeyler. Bir tane şeyim var zaten. Kitaplığım var. Hepsi yayın evine göre böyle şeyli. Dükkanda hani çalıştığım dükkana nasılsam hani kitaplığımı da öyle düzenlediğim var. Duruyor yani öyle.
Çok iyi. Şey değil yani, böyle bir şematik gitmiyor yani.
Yok yok, asla yani, o şey ya yapıyorum. Yayın evine göre ayarlıyorum. Ona göre daha kolay yani. Bulmak daha kolay oluyor.
En sevdiğin, okumayı sevdiğin alan var mı?
Ya aslında en sevdiğim, okumayı sevdiğim alan bu hayat içinden genellikle bu slice of life dedikleri kısım. Tabii ki yine hani çok bilim kurguya kaçmadan ya da fantastik edebiyat ve bilim kurgu edebiyatı eskiden çok seviyordum. Ha. Artık hani çok yaşlandığımı düşünüyorum. Şöyle bütün bu sistemi hani içinde geçen dünyanın sistemini anlayıp da ona göre bir de insanların isimlerini ezberleyip onların bir de karakterlerini ezberlemek bana artık hani çok yorucu geliyor. O yüzden daha gündelik.
Benim bir dünyayı daha tanıyacak zaman enerjim kalmadı.
Yani, ben şeyde bıraktım hani Yüzüklerin Efendisi'ni bıraktım. Evet, Yüzüklerin Efendisi'ni son okudum.
Narnia deme dedi.
Narnia ve önceki çünkü. Hani Harry Potter, Narnia, sonra Yüzüklerin Efendisi.
Final. Güzel final.
Silmarillion'u okuduk, bitti.
Silmarillion'u ben çok geç keşfettim. Daha hala okumadım.
Silmarillion'u ben lise zamanında uyumak için başucu kitabımdı. Bir 5 sayfa uyuyordum. Öyle şey, okuyordum, uyuyor. 5 sayfa uyuyordum. Sonra normalde uyumaya devam ediyordum. Yani o kitabı tarih dersi kitabı gibi okuyup hani uyuyabiliyorsun, öyle bir şey var yani.
Ben kitabı çok dinledim ama böyle fiziki o kendim.
Ha, okay. Evet, şeyde yani internette de çok dönen bir şey yani, fact olarak yani bir bilgi olarak okuyabileceğim bir şey zaten. Onun dışında yani normal tarih dersi kitabı gibi bilmem kaç yılında da şeyler gelmişti. Mitriller gelmiş, öyle olmuş, şöyle olmuş.
Be kardeşim yani. Neden yaptınız?
Bir sürü olay var.
Ne olduysa bu elflerle oldu.
Gerçekten. Bu,
insanlara laf atıyorlar da asıl problem elflerdeydi. Çizgi romanlarda artık uzun zamandır herhalde
ya evet, Marvel, DC falan onları bıraktım. Daha bağımsız, ya bağımsız demeyeyim de bağımsız olarak geçiyor Türkiye'de. Hmm.
Mesela ben gerçekten bilmiyorum.
Çünkü daha Fransız ekollü. Veya, ya Amerika gene ama mesela hani Marvel DC'ye bağlı olmayan daha alt yine büyük şirketler. Ama hani onlardan daha büyük değil. Hı-hı. O yüzden hani onların da çıkarttığı veya çevirdiği, onlarla mesela işte Fransızcadan, İtalyanca'dan, İspanyolca'dan çevirdikleri bir sürü şeyler var. Onların hani ya ana dilinden ya da işte İngilizce'den çeviren bir sürü yayın evi var. Hani Türkçe olarak onları topluyorum. Beğendiğim 3-5 mesela Gipi diye bir yazar var. İtalyan sanırım. Onun bir öyküsü mesela, bir hikayesi pardon. Çok severim. Konusu böyle Alzheimer olan bir adamın geçmiş ve gelecek ve şimdiki zamanla ilgili böyle zaman algısını, böyle yaşlandığını fark etmesi ve ona göre de böyle bir dramatik bir şey var. Hikayesi var. Mesela en sevdiklerinden bir tanesi o.
Ondan sonra bana bakacağım.
Mesela herkesin bildiği şey var. Sıradan Zaferler var. O da Marcel Loret miydi? Yanlış olmasın. O da mesela Slice of Life hani kategorisinde. Normal bir adamın hani gençlikten hani evlenip çocuk sahibi olana kadarki yaşamı. Orada da hani buhranlarına yönelik. Mesela bu benim hani favori çizgi romanlarından bir tanesidir. Bayağı var hani bu şeyle ilgili. Özellikle Fransızlar bu konuda çok iyiler. Zaten onlar da 8. sanat diye geçiyor. Çizgi roman çok önemli onlarda. Bayağı da önemsiyorlar yani bu şeyi.
Evet, bu konuda belki eksik kalıyoruz ya. Ben hep işte bence endüstriyelleştiği için de biraz Marvel ve DC.
Evet evet ya, bence... o şey bir tık çocuk işi diye bakılıyor. Çünkü bir de olay da o.
Evet. Şey gibi aslında Yüzüklerin Efendisi konuştuk. Silmarillion'a değindiğimizde de yani o dönemde de mesela ütopik yazılara öyle bakıyorlar. Daha çocuk hikayesi yazıyor bunlar diye. Çizgi romana da biraz öyle bakıyorlar. Ya çocuk hikayesi. Ya. Ama aslında çok ciddi bir iş yani. Çok hani
Yani şöyle, eğer işte müzik de öyle, sinema öyle, çizgi roman öyle. Da bunun bir ilerisi animasyon bana göre. Bir fikrin, bir düşüncenin, bir ifadeyi en iyi şekilde nasıl biçimlendiriyorsan veya ifade edebiliyorsan bence şeyi o ismin onun. Aletlerinden bir tanesi bence çizgi roman. Hani kitap evet betimleme konusunda insanın hayal gücünü de şey yapan bir alet ama hani çizgi roman dediğim gibi bunun ötesi animasyon çünkü artık hani hareket ve ses, müzik hani her şeyin birleşimi, görüntü. O yüzden de bence bayağı değerli bir şey. Hani müzikten de bence çok iyi. Yani şey çizgi roman. Tabii hani müzik benim için ayrı.
Müzikten yüzden, değerli dedi.
O yüzden hani çizgi roman kitap okumak en azından hani yazılı bir şey okumak müthiş bir şey yani.
Beni de şey hep heyecanlandırdı. Ben de çizgi roman satın aldım İngilizce'de işte yıllar önce. Sonra böyle bir hayalim oldu aslında ilk önce bir koleksiyon yapma isteği başladı. Ama sonra fiyatları görünce dedim ki ben bunu koleksiyon olmam.
Ben o yüzden işe girdim işte. Çizgi roman dükkanı çalıştım.
Oradan daha ucuz alırız. İyi fikir bu arada ben takdir ediyorum.
Plaklar da öyle. Bir küçük bir plak koleksiyonum var ama bu dönemde plak koleksiyonu yapmak çok zor. Ama çizgi romanda da şeyi çok sevmiştim. Yani hem bir görsellik var hem bir öznel bir anlatım da var. Yani kitap yani özellikle Yüzüklerin Efendisi çok severim. Ama çizgi romanda şeye hasta kalıyorsun. Yani adam bir cümleyle bir metni anlatıyor. Yani o görsel ve o kısacık cümle bütün olay örgüsünü sana ifade edebiliyor. Bunu başarmak o kelimeler evet, arasındaki o dans uyumluluk beni almıştı yani ilk başta. Tabii herkesin klasik işte... Ben de işte Marvel
tabii canım,
çok
ben de
takip ediyordum. Çok seviyordum.
Biz de öyle başladık.
Yani bence hala eski çizimler çok eğlenceli geliyor bana. Ama bu son herhalde yani
gene
artık popülaritesini iyi bir şekilde kaybetti ve çok seviniyorum aslında biraz da.
Ya tabii ki çünkü şey olunca yani şirket değişimleri bilmem ne hikayeler falan onlardan dolayı hani iyi hikayelerin birazcık şeyi azaldı. Şöyle diyeyim çünkü sürekli seri üretime girdiği için hani birazcık kalitesi düşüyor
yani,
artık.
En düştüğü gibi artık.
Yani. Evet o yüzden de hani... Daha çok hani bu bağımsız çizgi romanların şeyi birazcık daha iyi. Tabii ki onlar da birazcık hani kısıtlı şeyleri var. Çünkü hani büyük şirketler değiller ve fazla iyi para alamayan insanlar. Ama yine de hani okumak onlar için hem onları desteklemek açısından sonrasında hem de daha içten daha samimi hikayeler okumak açısından daha önemli.
Yani daha popülere yönelik
evet.
Aslında yani işte şey gibi ya günlük yaşamla ilgili bir şey çizmek aslında çok riskli bir şey. Çünkü herkes...
Evet tabii ki.
Kendi derdiyle uğraşıyor. Bir de başkasının derdini izleyeceğim. Hani yok mu abicim burada ultra bir şeyler yani.
Evet bir, kesinlikle.
Gezegenler arası bir savaş mı var? Elinizde yok muydu? Bunu yapınca değeri düşüyor biraz da işte adına bağımsız diyebiliyorlar ama.
Maalesef.
Diğer tarafta aslında şey de var. Bambaşka bir hayatın bambaşka bir halini takip edebiliyorsun. Bence ikisini kıyaslarsan tercih meselesi oluyor biraz da. Ya da işte şey gibi işte anime izlemek ya da izlememek gibi bilmiyorum sen izliyor musun?
Ha izliyorum. İşte animasyon dediğim gibi severim yani. Genel olarak hani...
Son demiyoruz. Aynen ediyoruz.
Japon değil. Japon değil. Amerika ve Avrupa şeylerini izlemeye çalışıyorum. Ama tabii ki Japon anime şeylerini bayağı kaç yıl oldu? 12 yıldan beri izliyorum.
Ya seyircilerin de çoğu izliyordur herhalde belki de. Ben hiç anime izlemedim.
İzlemesin. Şey böyle.
Çok bana şey geliyor yani. Utanç verici bir şey geliyor. Çocuk gibi.
Ya ben...
Ya şey değil.
Çocuk kişi ya.
Çocuk kişi abi. Ya şey gelmiyor. Beni saracak bir şey daha bulamadım. Ama bulursam bir gün.
Önereyim sana.
Öner. Evet. Programdan sonra bir
bayağı bakayım. Güzel şeyler var.
Ya bir iki önerdikleri bir şeyler vardı. Hatırlamıyorum isimlerini. Baktım ama beni çok sarmadı. Daha ilk bölümde. Ben en son izlediğim anime Pokemon'du.
Var. Benim 12 yıl devam et sürekli olan bir tane var. Onu izliyorum şu an. Evet. One Piece diye. O da 99'dan beri devam ediyor. Hala devam ediyor yani. Onu
bir emek ya.
Bayağı. O adam artık açtı kendini. Hani iyi bir hikaye yani. O hani söyleyebilirim yani. Çok iyi.
bir yıl boyunca konuşsam bile anlatacak bir şeyim yok. Adam 99'dan beri çiziyor.
Evet öyle. Öyle yani bu aslında benim birazcık şey sevdiğim şeyin kütüphanesini oluşturmakla başladı. Bu müzikle de ilgili işte bu plak toplama falan demiştin. Mesela yani yaptığım bir şeyin kütüphanesini mesela ben plak topluyorum. Hala topluyorum arada bir iki tane alıyorum gene. Çünkü fiziksel olarak onu almak birazcık bana şey gibi geliyor. Hani kütüphanemde var çünkü hani ulaşabileceğim bir şekilde ona kaynak olarak kullanabileceğim bir şey diye görebiliyorum. Hani bu evet internetten dolayı ben birazcık eski kafalıyım konuda hani daha analog takılıyorum. Evdeki kabloları görsen hani kayıt sırasında kayıt yapacağım zaman hani inanmazsın yani.
Aynen eski.
Bir de ben yapıyorum onları.
O kadar eskiyiz.
Hani ses kartı var evet. Hani bir de onun altında işte direkt gitara bağlamıyorum mesela şeyi de amfiye bağlıyorum. Amfiye bağladığım bir şey var. İsmini anladım.
Metrajlı bir yola gidiyorsun sen şu an. Soketler bile aklıma geldi.
Onun mikrofon var. Mikrofonu işte oraya bağlıyorum. Ondan sonra da onu da işte şeye bağlıyorum. Pedallara bağlıyorum. Gitarı da.
Ama eski tip ben nostalji abartmamak gerektiğini düşünüyorum ama bazı şeylerde de eskiler güzel. Mesela plak dinlemeyi çok seviyorum. Belki CD'ler bir tık daha kalite olarak daha iyi. Tam bir tık değil yani. Kesinlikle daha iyi ama o plaktaki o doğallığı, o tek sefer kaydı.
Valla ben ne bulursam oluyorum. Gözünü
kavandan duyuluyor yani. Ben ya plak toplama hala biraz devam ediyor ama işte şeyim biraz daha yavaşım.
Kaset, CD, plak her türlü oluyor mu ya?
Kaset bir dönem topluyordum, bıraktım onu. Çok çetrefilli, uzun iş. Ambalajında bulmak çok zor.
Ha ben öyle değil ya. Ben dinleyeceğim için hiç ambalajına falan çıkartıyorum.
Kasette ben şeyim ya biraz. Ambalajı çok istedim.
Ha okey.
Yani. CD vardı dağıttım. CD uğraşamadım. Yani onları taşımak da çok zor. Yani.
Evet doğru.
Plak da öyle. Yani plak bir tek şey yani ya bunlar da çok eski ya. CD'den daha eski. CD bulurum da plak ben bulamam diye.
Okay.
Tutuyorum yani. Cem Karaca falan var ya.
Ha, ben yenileri de alıyorum. Yeni bir şeyler alıyorum. Yani.
Evet o varmış. Var hala ya. Bazen
var var evet.
Plak ya çıkartıyorlar ben, sanatçılar. O da güzel.
Hani ben plakçı arkadaşlarım var. Hani şey yapıyorum hani samimiyetim de var kendileriyle. O yüzden o zaman hani ben plak topluyorum şey yapıyorum. Ya, çok iyi. Takip ediyorum.
Burada müzik konusunda aynı zamanda en başta konuştuğumuz da sen hani aynı zamanda kayıt işleri yapıyorsun. Yani
ya kayıt işleri şöyle. Yani kendi aynen yani kendi kurduğum bir şey var. Hani yavaş yavaş yani arkadaşlarım şu an bir arkadaşım var. Veren bana hani albümü bitirip veren. Hani onları o zaten benim mix'i master yapan arkadaşım. O yüzden hani onu karışmadım hiç. Onun bir single'ını yayınlayacağız. Sonrasında da albümünü yayınlayacağız. Kendi single'ımı da yayınlamıştım zaten. Şeyde. Şöyle oldu. Kendi single'ımı yayınlayacağım zaman distribütöre para vermem gerekiyordu. Fazla para verince istediğim zamanda yayınlayabiliyordum. Ben de birazcık fazla para verdim. Yani fazla para dedim yani çok da değil ama. Ondan sonra bana bir kişi daha hakkı verdi. Ben dedim ki niye yapmıyorum böyle bir şey. Sonra kendi label'ımı kurdum. Öyle aynen. Öyle başladı yani. Sonra işte Monoton Records'ı kurdum. Aynen. Aynen aynen. Sonra arkadaşlarla bundan bahsettim. Olur dediler. Öyle başlayacağız yavaş yavaş.
Çok iyi. İki şarkın yayınlandı.
Evet ya. Bulamıyorum. Birisi Apple Müzik'ten falan dinleyebilirler de.
Aynen. Falan da versen.
Damla Monoton Selçuk Jonathan diye aratırsanız Damla isimli en son çıkan o.
Monoton senin?
Monoton benim mahlasım aynı. Monoton Selçuk sen Monoton şey oldu. Öyle. Ya yani şey müzik konusunda biraz şey bu.
Ne üzerine yazıyorsun?
Ya yani daha çok yaptığım daha seküler bir taraftan yazıyorum. Daha folk şeylerle çalıyorum. İki tane konser verdim. Küçük çaplı şeyde. Onlarda da hani daha folk şekilde ilerliyorum. Folk rock diyeyim hani. Seviyorum böyle şeyleri çalmayı çünkü.
Şu Spotify hikayeni anlatırsan çok seviyorum. Onu da anlat da öyle bitireyim. Onu anlatmazsan bitirmeyeceğim.
Şimdi falan şeyde. Aynen. YouTube seni seviyorum.
Buradan YouTube'a laf atmayacağız.
Yok aslında.
YouTube iyi davranıyor bazen.
Evet, YouTube iyi ya o konularda. Şöyle ki benim şarkıyı yüklediğim zaman büyük ihtimal ben 3 yıldır bir şey eklemediğim için ve arkadaş çevrem ve işte hani beni dinleyenler fazla olduğu için bir şekilde fazla dinlenildiği için diğer şarkılarımdan. Derler ki bunda bir problem var ve hani senin herhalde şarkın bot hesapların kullandığı playlistlere girdi. İşte third playlist diyorlar galiba. Tam hatırlamıyorum. Neyse. O yüzden de şarkımı kaldırdılar. Mail attım. Ses yok.
Ses yok. Tekrar kaç yüklersen?
Ya aslında ona göre de hani tekrar düzenleyip bir şeyde böyle bir AP çıkartma şeyimiz var. Spotify için en azından. Bakalım. Enteresan. Ya bakalım böyle saçma sapan olaylar. Çok eğlenceli.
Yani
bir şey.
O kadar emek veriyorsun, uğraşıyorsun. Ve yani böyle bir şeyle karşılaşmak çok komik yani. Şarkınızı kaldı.
Bayağı.
Birileri fazla dinlemek
bayağı istiyor. Eğlenceli.
Bana ne? Ben mi dinletiyorum?
Yani
senin şarkını ben bir playliste koyabiliyorum zaten.
Evet yani öyle bir şey var. Şöyle ki o bot hesaplar birden fazla olduğu için hani herkes hepsi dinliyor. O yüzden
ben
de hani.
Ben gıcık olursam.
Evet öyle yapabilirsin.
Şarkılarını gidip birilerinin playlistine koysam. Aynen adam
yani şey para yani. Bot playlistlere para verirsen şey oluyor. Ben para da vermemiştim.
Bedavaya dinliyorum. Çok enteresan. Ya çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
için.
Ederim.
Gerçekten
ben
çok beni keyifli ağırladın. Bir sohbetti. Yani hem seninle tapınma konuşmak çok güzeldi. Bu kitaplar konusunda konuşmak çok güzeldi. Hem de yani ben eminim ki ya bu podcast'i birçok genç kardeş de izliyor. Onlar da çok teşvik alacaklar. Umarım. Özellikle bu tapınma konusunda. Çünkü bu senin söylediğin, en başta söylediğin şeye çok değer veriyorum. Yani biz öndeyiz ama değiliz. Ve bunu öğrendiğimizde gerçekten tapınmada hizmetlerimizde çok büyük fark oluşuyor ve bereket oluyor. Ve aynı zamanda da her birimizin hobileri, davranışları, bakış açısı birbirinden çok farklı oluyor. Yani bir olaya verdiğimiz reaksiyon bile. Ama Rabbim bizi nasıl kullandığı da çok bence şahane bir durum ve güzel. O yüzden çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Ben
sizlere de çok teşekkür ediyorsan. Her zaman ağırlarız. Sen her geldiğinde bir podcast yapalım. Yani. Sizler de çok teşekkür ediyoruz buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Emre Cen'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.